Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 11 Şehrivar 1402 Hicri Kameri 16 Safer 1445 ve Miladi 2 Ağustos 2023 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile Türkiye'nin yerel seçim gündemi üzerine yapım röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, İslam'ı tanıyalım ve kalıcı etir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Yetani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile Irak'ın ortak demir yolu projesi resmen başladı. İslam İnkılabı rehberi bir grup öğrencinin Erbain mektubuna yanıt verdi. İran, Uluslararası İpek Yolu Turizm Kentleri Birliği'ne üye oldu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'a geliyor. Arap aşiretleri 24 köyü PKK-YPG'den kurtardı. Bakü, Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine hava toplarıyla ateş açıldığını bildirdi. Şimdi haberler.
İran'ı Irak'a bağlayacak olan demir yolu projesinin inşaatı, İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir ve Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani'nin katıldığı törenle başladı. İran'ı Irak'a bağlayacak olan 32 kilometrelik Şelemçe-Basra demir yolu projesinin inşaatı İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir ve Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani'nin katıldığı törenle başladı. Yaklaşık 18 ila 24 ayda tamamlanacak projenin 16 kilometresini İran, diğer yarısını da Irak inşa edecek. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhbir, projenin tamamlanmasıyla İran'ın demir yolu ağının Akdeniz ülkelerine bağlanabileceğini söyledi. Muhbir, projenin hayata geçirilmesiyle şu anda yaklaşık 11 milyar dolar olan İran ile Irak arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkabileceğini belirterek, öte yandan bu sürecin devreye girmesiyle Irak, Kafkaslar ve Orta Asya dahil olmak üzere İran'a komşu ülkelere tam erişimini garanti altına alacaktır dedi. Başbakan Sudani'de yaptığı konuşmada bu projenin önemine vurgu yaparken, İran ile Irak arasındaki demir yolu projesi ekonomik altyapının güçlenmesine ve Irak'ın gelişmesine yol açacaktır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi bir grup öğrencinin Erbil'in ziyareti hakkındaki mektubuna yanıt verdi. Ayetullah Hameneyi mesajında kutsal Erbil'in yürüyüşünde teveccüh ve tevessül fırsatını kaybetmemelerine ve şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın mücadele ve mücahideti üzerinde düşünmelerini tavsiye etti.
İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Ali Asker, Şalbafyan, İran'ın Uluslararası İpek Yolu Turizm Kentleri Birliği'ne üye olduğu açıkladı. İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Ali Asker Şalbafyan, İran'ın 2023 Uluslararası İpek Yolu Turizm Kentleri Birliği'ne üye olduğunu duyurdu. Şalbafyan, Simnan kenti İran'ın temsilcisi olarak bu platformun üyesidir. Bu platforma üye olmanın Simnan'ın turistik kapasitesini tanıtma fırsatını sunmuştur, dedi. Şalbafyan ayrıca İpek Yolu ülkeleri arasında turizm alanında ortak işbirliği yapılması, İpek Yolu temalı etkinliklerin düzenlenmesi, İpek Yolu ile ilgili ürünlerin üretiminde deneyimlerin paylaşılması ve İpek Yolu markasının geliştirilip tanıtılması bu birliğin temel hedeflerindendir ifadesini kullandı.
Tulu 3 uydusu İran İslam Cumhuriyeti Uzay Teşkilatı'na teslim edildi. İran Elektronik Sanayisi tarafından bitirilen Tulu 3 isimli uzaktan ölçüm uydusu İran Uzay Teşkilatı'na teslim edildi. Bu uydunun fırlatılan versiyonu ise yaklaşık 8 ay önce İran Uzay Teknolojisi Günü'nde İran İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı tarafından tanıtılmış ve başarılı pilot aşaması ardından planlara uygun olarak fırlatmaya hazırlanmıştır. Bu uydu tek spektrumlu 5 metre ve 10 metre renkli detaylı görüntü alma kabiliyetiyle yerli uzmanlar tarafından üretildi. Alçak dünya yörüngesinde yer alacak olan Tulu 3 uydusu, tarım, su kaynakları ve su yönetimi, doğal afetler yönetimi ve benzeri durumlarda kullanılacak bilgileri yerli uzmanlara eksiksiz olarak sağlayacaktır.
İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Araştırma Kurumu Başkanı General A. Muhammedi ülkenin F-35'i tespit edebildiklerini duyurdu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Araştırma Kurumu Başkanı General A. Muhammedi ülkenin F-35'i tespit etme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti. İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Araştırma Kurumu Başkanı General A. Muhammedi, MER Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda ülkenin son dönemde savunma alanında önemli başarılar elde ettiğini söyledi. General A. Muhammedi, İran Ordusu ve Devrim Muhafızlar Ordusu'nun dünyanın diğer bölgelerindeki savunma alanındaki gelişmeleri sürekli olarak izleyip araştırdığını ve olası herhangi bir tehditle başa çıkmak için kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. İran Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı tarafından 2020 yılında yürürlüğe çıkarılan Kaşif-19 radar sisteminin seri üretimi geçtiğini belirten General A. Muhammedi, bu radar sisteminin sahip olduğu yeteneklerle mini mikro insansız hava araçlarını tespit etme konusunda dünyada benzersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bugün mini hava araçlarıyla başa çıkmak tüm dünya ve hatta süper güçler için bir zorluk yarattı ve çok şükür bu alanda iyi bir konumdayız dedi. General A. Muhammedi İran'ın insansız hava aracı alanında da öncü ülkelerden biri haline geldiğini vurguladı. İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri'nin füze alanında da inanılmaz ilerleme kaydettiğini anlatan General A. Muhammedi, önümüzdeki aylarda yeni sistemler hakkında iyi haberlerin açıklanacağını duyurdu. General A. Muhammedi, F-35 savaş uçaklarının Orta Doğu'ya konuşlandırılması konusunu değerlendirerek, ülkenin hali hazırda F-35 savaş uçaklarını tespit etme ve engelleme kabiliyetine sahip olduğunu kaydetti. İranlı komutan, elektromanyetik darbe ve lazer sistemleri alanında da başarılar elde ettiklerini söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Amerikalı ekonomi profesörü Charles Brix'in doların dünyadaki hakimiyetini sona erdireceğini belirtti. Amerika'nın önde gelen yüksek eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Jeffrey Schwartz, Sputnik'e yaptığı açıklamada BRICS'in dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabileceğini ve Amerikan para biriminin dünyadaki hakimiyetini sona erdirebileceğini söyledi. Şahıs, BRICS dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabilir. Gerçekten de doların dünyadaki baskın ve hakim küresel para birimi rolü son bulacak dedi. Amerika GSİH'sı ve Amerika ticaretinin dünyadaki payının azalması göz önüne alındığında bu sürecin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Amerikalı yetkili, BRICS çoklu para birimi sistemine geçişi hızlandıracak. Dolar rolünü oynamaya devam edecek. Ancak diğer para birimleri arasında az bir paya sahip olacak değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere yarın İran'a gelecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın davetine icabetle 3 Eylül'de Tahran'ı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hakan Fidan ziyaret kapsamında Tahran'da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Açıklamada ayrıca ziyaret vesilesiyle İran ile işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak. Güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında ise görüş alışverişinde bulunulacaktır ifadesine yer verildi.
Suriye, Deir-Zor'da PKK-YPG'nin baskısı altında yaşayan Arap aşiretleri 24 köyü örgütün elinden kurtardı. PKK-YPG'nin Deir-Zor Askeri Meclis Grubu lideri Ahmet el-Habil'i alıkoymasının ardından 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar devam ediyor. Olaylar Arap aşiretlerinin de Kürt yapılanmalarına karşı çıkması ile büyüdü. YPG'nin çatışma alanlarına Rakka ve Haseke'den takviye gönderdiği belirtiliyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre tamamı Arap nüfustan oluşan 24 köy PKK-YPG'den temizlendi. Arap aşiretleri ile PKK-YPG arasında Deir-Zor'un doğu ve güneydoğusunda Fırat Nehri kenarındaki bölgelerde çatışmalar devam ediyor. Örgütün Amerikan ordusunun desteğiyle DAEŞ'le mücadele adı altında ele geçirdiği Deir-Zor'da halkın tamamı Araplardan oluşuyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine havan topları ile ateş açtığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ermenistan ordusunun Basargeçer ilinin Zod yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerinden karşıdaki Azerbaycan Cumhuriyeti mevzilerine 60 ve 82 milimetrelik havan topları ile ateş açıldığı bildirildi. Açıklamada Azerbaycan ordusunun belirtilen istikamette müdahale tedbirlerinde de bulunduğu kaydedildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Ermenistan ordusuna ait olan insansız hava araçlarının İHA mobil kontrol istasyonunun imha edildiği belirtildi. Bu istasyonun da farklı yönlerde bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti mevzileri üzerinde keşif ve saldırı yapan İHA'ların yönetimi için kullanıldığı kaydedildi. Ermenistan ordusunun dün sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 3 Azerbaycan askeri yaralanmış, Azerbaycan ordusu misillemede bulunmuştu. Ermenistan basınında çatışmada 4 Ermeni askerin hayatını kaybettiği yönünde de haberlere de yer verilmiştir.
Amerika, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum göndermeye hazırlanıyor. Gelecek yardım paketinin 240 milyon ila 375 milyon dolar arasında bir değere sahip olacağı belirtildi. Reuters'a göre Amerika, halk sağlığı ve çevre üzerinde dramatik olumsuz etkileri olabileceği endişelerine rağmen İngiltere'den sonra Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mermisi sevkiyatına yeşil ışık yakan ikinci ülke olmaya hazırlanıyor. Adı açıklanmayan birkaç Amerikalı yetkiliye ve Reuters'ın cumartesi günü aktardığı bir belgeye göre seyreltilmiş uranyum gelecek hafta açıklanması beklenen bir sonraki multimilyon dolarlık silah bağışının bir parçası olacak. Bildirilen plan Washington'un en yakın müttefiklerinden bazıları tarafından bile eleştirilen Amerika'nın Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme yönündeki son derece tartışmalı bir hamlesinin ardından geldi. İngiltere'nin kararı Moskova'da öfkeye yol açtı. Ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, teslimatın bu tırmanışı yeni ve çok ciddi bir aşamaya taşıyacağını söyledi. Rusya'nın Londra'daki Büyükelçiliği, Amerika ve müttefiklerini Ukrayna'ya yalnızca Rus karşıtı bir askeri atış sahasına değil, aynı zamanda radyoaktif çöp sahasına dönüştürmeye istekli olmakla suçladı.
İngiliz basını Batı'nın Zelenski'yi sunacağı Kırım-Donbas NATO planını açıkladı. İngiliz Guardian gazetesi Batı'nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi Kırım ve Donbas'a ilişkin hak taleplerinden vazgeçmesi halinde NATO üyeliğini öngören bir teklif sunmayı planladığını yazdı. Eski İngiliz askeri istihbarat subayı Frank Ledwich, Guardian gazetesindeki yazısında Batı'nın Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm planı hazırlaması, bunu Kiev'in taleplerinden farklı olsa bile yapması gerektiğini ifade etti. Rusya'ya karşı askeri başarı elde edilememesi ve Amerika'da yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle Batı'nın ulaşılabilir bir çözüm etrafında birleşmesi gerektiğini söyleyen Ledwich, bu Ukrayna'nın istediği şey olmak zorunda değil, dedi. NATO ülkelerinin böyle bir süreci başlattığını da kaydeden Ledwich, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in özel kalem müdürü Stian Jensen kısa süre önce Batılı diplomatların Ukrayna toprakları karşılığında NATO üyeliği ihtimalini gözden geçirmeyi başlamalarını önerdi bilgisini paylaştı. İngiliz uzman nükleer gerilim risk nedeniyle Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminde Kırım'ın geri alınması konusunda Kiev'e yardım etmek isteyenlerin sayısının az olduğunu da vurguladı.
Kuzey Kore'nin Çin anakarası ve Kore Yarımadası arasında bulunan Sarı Deniz'e birkaç seyir füzesi fırlatıldığı aktarıldı. Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'na göre Kuzey Kore, Çin anakarası ve Kore Yarımadası arasında bulunan Sarı Deniz'e seyir füzesi fırlattı. Konuyla ilgili fazla bir bilgi paylaşılmadı.
Ve Hindistan Güneş'i incelemeyi amaçlayan Aditya L-1 uydusunu uzaya başarıyla fırlattı. Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi ISRO, Güneş'in en dış katmanını ve güneş rüzgarlarını da gözlemlemek için Güneş ve Dünya arasındaki L1 Lagrange noktasına yerleştirmesi planlanan uydunun başarıyla yollandığını da bildirdi. Aditya uydusu yerel saat ile 11.50'de Andhra Pradesh eyaletinin Siharikota uzay üstünden fırlatıldığı belirtildi. Ay'a başarılı iniş yapan Hindistan, şimdi ise Güneş'e araç yolluyor. Proje merkezi Bengaluru şehrinde bulunan ISRO'nun yapacağı Güneş gözlemi odaklı ilk misyon olacağı bildirildi. Projeye ayrılan bütçe ise 46 milyon dolar olarak ifade edilirken, Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi maliyetiyle ilgili açıklamada da yapmadı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Mossad casusları İran istihbaratı pençesinde başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Savunma ve Destek Bakanlığı Bilgi Koruma Teşkilatı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Mossad'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma sanayine yönelik sabotajlarının önlendi ve etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan güvenilir bir yetkili bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi: İç unsurlar ile Savunma Bakanlığı Füze Sanayi'nin modern füzeler üretim hattına kusurlu ve hatalı parçaları kullanılmak üzere eğitilen ve tamamen profesyonel bir çete, Hazreti Veli-i Asr Aleyhisselam'ın inayetleriyle son aylarda Savunma Bakanlığı'nın istihbarat ve koruma kurumunda güvenlik güçleri tarafından tespit edilip yakalanarak çökertildiler. Tamamen başarılı olan bu projenin gerçekleşmesiyle Mossad'ın söz konusu parçaların sağlanması ve intikali için yabancı subaylar ve onları iç unsurları tespit edilerek İran'ın istihbarat ağına takıldılar. Mossad'a indirilen bu büyük güvenlik darbesi ise İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı'nın son günlerde ülkenin dört elinde Siyonist terörist geniş ağına bağlı olan bir diğer grup unsurlarına başka bir darbe indirdiği bir ortamda gerçekleşiyor. İran İstihbarat Bakanlığı söz konusu operasyonda da çeşitli el yapımı bombalar ve bomba yapımı için gerekli malzemelerin ele geçirilerek en korunduğu duyurdu. Hiç şüphesiz Siyonist rejim ve destekçileri bundan önce de İran'a kusurlu teçhizat ve ürünler ve maddelerin sağlaması için çeşitli yolları da denemişlerdir. Örneğin 1998 yılında bir Mossad ajanının itirafına göre Mossad ve Amerikan Casusluk Teşkilatı CIA, görünüşte yararlı olan kimyasal maddeleri kara borsa üzerinden de İran'a satmayı planlıyorlardı.
Siyonist basından Hyum gazetesinin askeri uzmanı Yuaf Limor, Mossad'ın İran'a karşı sabotaj ve terör eylemlerindeki ortaklığına işaretle bu eylemlerin Amerika'nın desteğiyle gerçekleştiğini belirtti. Geçmişte Siyonist rejim yetkilileri, askeri ve endüstriyel tesislere sabotaj düzenlemesi, nükleer bilim insanlarına ve bazı İranlı askeri yetkililerine suikast düzenlenmesini zımnen kabul etmelerine rağmen, görünen o ki, İran'ın caydırıcılık, askeri ve savunma gücü artarken, ayrıca Siyonist rejimin iç krizleri yoğunlaşırken, Kudüs'ü işgal eden rejim giderek daha da korkuya kapılmış ve bir kez daha sabotaj ve terör eylemlerine yönelmiştir. Başka bir ifadeyle, Siyonist rejim İran'ın askeri sanayilerini veya nükleer tesislerindeki çalışmaları sabote ederek bir yandan İran'ın bölgedeki ve dünyadaki etkisini ve gücünü azaltmaya, diğer yandan da bunu iç baskıları azaltacak bir faktör olarak kullanmaya çalışıyor. Bir diğer önemli nokta ise, İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat ve Güvenlik Güçlerinin son dönemde Mossad'a bağlı plan ve ağlara yönelik saldırıları, İran'ın Bu alandaki istihbarat üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu da askeri ve savunma gücü gibi ülkenin otoritesinin bileşenlerinden biri olarak kabul edilir. Hiç şüphesiz İran Silahlı Kuvvetleri savaş meydanını gerçek anlamda anlayarak savunma sanayi alanındaki faaliyetlerinin çoğunu mevcut teknolojilere dayanarak geliştirmek ve yeni teknolojiler elde etmek amacıyla planlamıştır. Tüm bunlara rağmen yaptırımlara, hatta bilim adamlarına suikast yapılmasına, askeri tesislerin düşmanlar tarafından sabote edilmesine rağmen İran artık füze ve hava savunma sistemleri, insansız hava araçları gibi savunma üretimi alanında bölgenin birinci gücü haline gelmiş bulunuyor. Bu bağlamda İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Talainik, Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik çeşitli komplolarının sebebinin İran'ın savunma sanayisinden, füze gücünden ve hükümet otoritesinin diğer bileşenlerinden kaynaklanan caydırıcılık gücünden olduğunu belirtti.
Muhterem dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın İsrail ve Hizbullah arasında arabuluculuk sebepleri başlığı altında. Siyonist rejim ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki gerilimin artması ile birlikte Amerika taraflar arasındaki çatışmayı engellemeye çalışıyor. Son dönemde Siyonist rejim ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki gerilim yeniden arttı. Siyonist rejim ile Hizbullah arasındaki gerilim, işgal altındaki Filistin sınırının 30 fit yani yaklaşık 3 kilometre güneyinde ve Tel Aviv ile Lübnan hükümetinin kendi kontrolleri altında olduğunu iddia ettiği bir bölgede kurulması nedeniyle birkaç aydan beri tırmanıyor. Siyonist ordu ise geçtiğimiz pazar günü Lübnan Hizbullah'ından gelebilecek herhangi bir tehdidi önlemek amacıyla Lübnan sınırındaki güçlerini takviye ettiğini açıklamıştı. Ayrıca Siyonist rejimin savaş bakanı Yoav Galant da Lübnan sınırındaki muhtemel en kötü duruma yönelik askeri planları onayladı ve sınır boyunca çeşitli senaryolara karşı hazırlık düzeyinin artırılması emrini de verdi. Bu gerilimin artması üzerine Fransa ve Amerika Hizbullah ile Siyonist rejim arasında arabuluculuğa yöneldi. Geçen çarşamba sabahı Axios internet sitesi bilgili Siyonist ve Amerikalı kaynaklardan alıntı yaparak Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin Tel Aviv ile Hizbullah arasında artan gerilimi azaltmak ve Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki sınırda çatışmaların başlamasının önlenmesi için çaba gösterdiğini bildirdi. Bu kapsamda Amerika Başkanı'nın enerji ve altyapı konularındaki kıdemli danışmanı Amos Hochstein, Beyrut'u ziyaret ederek Lübnan yetkililerle bir araya gelip görüşmelerde bulundu. Aynı zamanda Biden'in Batı Asya bölgesindeki kıdemli danışmanı Brett McGurk ve Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Asya bölgesindeki kıdemli diplomatı Barbara Leaf, New York'ta Siyonist Savaş Bakanı Yoav Galant ile bir araya gelerek Lübnan sınırı konusundaki gerilimi de değerlendirdi.
Her ne kadar Amerikalı ve Fransız yetkililer Batı Asya bölgesinde yeni bir savaşın önlenmesi amacıyla Hizbullah ile İsrail arasında arabuluculuk yapmaya çalıştıklarını iddia etseler de bu arabuluculuğun temel sebebinin İsrail'in iç şartlarına dayandığı görülüyor. Siyonist rejim son 9 aydır benzeri görülmemiş bir iç krizle karşı karşıya bulunmakta. Netanyahu'nun kabinesine karşı gösteriler geçtiğimiz Ocak ayından bu yana benzeri görülmemiş sayıda protestocuyla devam etti ve iç bölünme büyük ölçüde genişledi. Çok sayıda İsrail askeri istifa etti. Ordunun aşırı zayıflamasının sonuçlarına ilişkin uyarılar da arttı. Siyonist rejimin konularında uzman olan Lübnanlı araştırmacı Nebih Avaze, Siyonist rejimin siyasi ve toplumsal bölünmeler nedeniyle derin bir iç kriz yaşadığını, durumun Hizbullah lehine kötüleşmesi ve yeni zaferler kazanması ihtimalinden de kaygılı olduğunu gösteriyor. Çünkü Tel Aviv bu partinin pek çok imkan ve yeteneğe sahip olduğunu ve olası herhangi bir çatışmada pek çok beklenmedik olayın yaşanabileceğini biliyor. Bu arada Amerika işgal altındaki Filistin topraklarında aşırılık yandılarına görev başında oldukları nedeniyle Hizbullah ile Siyonist rejim İsrail arasındaki herhangi bir savaşın korsan rejimi İsrail'in iç krizini azaltmazken üstelik krizi daha da artırabileceğine inanıyor. Nitekim Lübnanlı medeni aktivist Usame Vehbi, Netanyahu kabinesinin ciddi bir iç krize girdiğine ve kamuoyunu yargıda reform yapmayı ikna edemediğini, bunun daha önce yaşanmamış bir iç kriz olduğuna, Siyonist rejimin de genelde bir iç kriz ile karşı karşıya geldiğinde ya Filistin veya Lübnan içinde askeri saldırılarını yoğunlaştırarak oluşturdukları gergin ortamda iç sorunlarını ertelemeye alışık olduğuna inanıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, son günlerde Türkiye'nin özellikle yerel seçim gündemiyle ilgili kulisler hararetli bir şekilde haberleri yansıtmaya devam ediyor. Özellikle AK Parti cenahından yapılan haberlerde bu partinin büyük şehirleri bu seçimlerde tekrar geri alacağı yönündeki iddiaları ve sloganları çok duyuldu. Buna göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve büyük şehirleri yerel seçimlerde tekrardan geri alacağız şeklinde mesaj verdi. Şimdi bu mesele ve gündem özellikle büyük şehirlerle ilgili ve bu şehirlerin belediye başkanlarıyla ilgili pek çok soruyu akla getiriyor değerli dinleyicilerimiz. İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin nasıl bir hizmet verdiği ve bunların daha genel bir anlamda halkın refahı için nasıl çalıştığı konuları gündemde konuşuluyor, analiz ediliyor. Ve özellikle mevcut durumda AK Parti'nin içinde bulunduğu koşullarda böylesi bir durumu nasıl gerçekleştirebilir gibi sorular da var. Bugün sohbetimizde genel bir şekilde bunlara yanıt aramaya çalışacağız uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte bugün. Sayın Şerif hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi konuyla ilgili siz de haberler muhakkak duymuşsunuzdur. Efendim bu konu özellikle İstanbul'la ilgili çok dikkat çekicidir AK Parti kulislerinde. Yerel seçimlerde AK Parti tekrardan bu büyük şehri kazanma niyetinde. Peki mevcut şartlarda sizce bu mümkün mü? Özellikle Türkiye'nin içinde bulunan bu ekonomik krizi de göz önünde bulunduracak olursak, bu meseleyle ve özellikle Sayın Erdoğan'ın bu açıklamasıyla ilgili nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz efendim?
Yakın ki büyük şehirlerde raylar, yani insanların oyları çok mühim değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl yönetildiği için ve nasıl idare edildiği için. Ve tek demokrat İstanbul'da, Ankara'da var, başka şehirlerde var. Hamısında herhalde büyük şehirlerde yaşayan insanların bazı özellikleri var. O özellikler sebep olur ki onların ictimai sosyal müşarekətləri, iştirakları və müşarekətləri və həmçinin dövlət proqramları ilə ayaqlaşmaları və ya onunla qarşısında durmaqları çox gözə gəlsin və təsiri çox artıq olsun. Və təbiidir ki, əgər hükumət qadir ola böyük şəhərləri, yəni hər iqtidar qadir ola böyük şəhərləri əlində tuta və onların bələdiyyə başqanlarının da öz partisindən seçilməyə şərait yarada, yəqin ki, bu o iqtidar üçün böyük bir imtiyaz və böyük bir özəllikdir və onun əlin açıq elir öz proqramların həyata keçirməkdə və yəqin gələn seçimlərə və ya öz iqtidarının davamına gələn seçimlərdə, gələn dövrlərdə şərait yaratmağa. Yadımızdan çıxarmayaq ki, AK Parti'nin ve şahsi Cənab Erdoğan'ın iktidara yürüyüşünde, hükümete çatmağında Böyükşehir Belediyesi, yani Cənab Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olması bir büyük basamak. Mühim, yani eğer Cənab Erdoğan o tarihte, Rifah Partisi dövründe İstanbul'da Belediye Başkanı olmasaydı ve oradan idarətlik özelliklerini göstermeseydi ki İstanbul için büyük bir o zaman töhfe ve şerait yarattı. İstanbul'un bazı köhne defterine çare buldu veya onlar için bir rifah şehri imkanları yarattı. Cümleden yaşıllık ya o zaman kömür meselesi, şehre tüslü basmak, karaltmak ve başka sahelerde bu sebep oldu ki rəğbət oldu Cənab Erdoğan'a və onun yarattığı partiya və təbiidir ki, bu həməşə iqtidarın, xüsusən AK Partinin demək olar ki, beynində və fikrində və zəmirində var ki, iqtidarı böyük şəhərlərdə əldən verdin, yəqin ki, başqa yerlərdə də əldə verərsən və hətta mümkündür parlamanda da əldə verirlər. Bu dövrədə biz görürük bu seçimlərdə də AK Parti'dən çox Cənab Erdoğan'ın şəxsi oyu var. Və bu onu göstərir ki, elə belədir. Yəni, əgər şərait bir qutublaşmaq şəraiti olmaya, bu keçən seçicilərdə kimin iki tərəf şəddidən qutublaşmayalar və insanlar təəssüb üzüylə, insanlar dini əqidə ya ideolojik bir baxımdan səs verməyələr, yəqin ki, bələdiyyələrin kimin əlində, hansı partinin əlində olmağı ona iqtidara yönəlməkdə, iqtidara çatmaqda, hükuməti əldə eləmək üçün böyük imkandır. Amma bu iki aya, indiki şəraitdə AK Parti eləyə bilər yenə də arzu etdiyi kimin. Bunu Cənab Erdoğan dönə-dönə şəxsən dilə gətiribdir ki, yeniden bu şəhərləri alacaq, İstanbulumuzu alacaq. Bu nəzərə çatır ki, belə bəllənir ki, iqtidar xüsusən Cənab Erdoğan şəxsən çox narazıdır və narahatdır AK Partinin İstanbulun bələdiyyə başqanlığı CHP-nin əlində olmağından. Həbbidir ki, çalışırlar hər halda bu şəhərdə olan, yaşayan insanların öz tərəflərində çəkələr vurularını, oylarını alalar. Amma bunu nəzərdə saxlayaq ki, böyük şəhərlərdə yaşayan insanlar umumən sosial baxımdan mütəvəssit orta təbəqəni özündə yerləşdirir və bunlar bir çox zahiri və aşağı səviyyəli şəraitə görə yox, o cümlədən məsələn keçici müvəqqəti bir çətinliklər ya iqtisadi durum ya bəzi şəraitə görə yox, bəlkə əsasən başqa bir özəlliklərlə səs verirlər və bəzi sosial mütalibatları onların var və ya ictimai siyasi mütalibatları var, istəkləri var ki, onların əsasında səs verirlər və bunda iqtisadi amil çox öndədir. İqtisadi amil hər zaman seçicinin fikrində və önündədir və o təsir qoyur oy verməyində. Amma orta, mütəvəssit təbəqə, orta təbəqə, orta sinif ictimaiyyatda bunlar daha bundan çox, məsələn, demokrasi, məsələn, insan haqları, məsələn, özgürlüklər, məsələn, sosial azadlığı, jurnalistində, media azadı filan, beləncə məsələlərdə də onlar daha çox həssasdırlar və bunlar da təsir qoyur. Və ona görə İstanbulda tək bələdiyyə başqanlarının nəsıl cəmaata hizmət göstərdiklərindən əlavə amillər də dedikim kimi onların oy verməyində müəssirdir. Hər tənd ki, hər halda bələdiyyə başqanlarının cəmaata nəsıl xidmət göstərməkləri də çox mühüm amildən, yəni əgər büyünləri cənab İmamoğlu eləyə bilməyə keçmişdəki bələdiyyə topbaş kimi cəmaatın rızayətini cəlb edən, yəni şəhərdə şəhər yaşayışın, şəhərdə yaşayanlara daha rahat, daha kolay yarada bilməyə, yəqin ki, onlar daha tərcih verərlər ki, gələn seçimdə bu partiyə yox, bəlkə onun müqabilində olan, ya müxalifində olan, ya bu gün iqtidarda olan məsəl üçün AK Partiyə səs versinlər, oy versinlər. Odur ki, bunlar müəssirdir gələn oyda və təbii ki, iqtidar da bunları göz önündə saxlır.
Qiymətli dinləyicilərimiz, bugün söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə konuşduq. Bugün söhbətimizdə Türkiyənin yerel seçim gündəminə ilişkin AK Partinin Büyükşehir Bələdiyyə Başqanlarını tekrar ələ geçirmə çabalarını gündəmdə dəyərləndirməyə çalışdıq. Söhbətimizə son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.ir sitəmizə də baş verəcəyinizi həmən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye-Suriye ilişkilerinin önündeki engelin Amerika'nın hukuka aykırı faaliyetleri olduğunu vurgulaması ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıkması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerini konu eden bir haberde şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Meşat, Amerika ve İngiliz Deniz Kuvvetleri'nin Yemen'deki varlığına ilişkin haberlerin yayımlanmasına yanıt olarak, Amerika ve İngiltere'nin sınırlarını aşmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı San'a'nın kuzeyinde yer alan İmran vilayetinde düzenlenen toplantıda kısa bir açıklama yaparak şöyle dedi. Yemen ordusunun füze birimi geçtiğimiz günlerde Kızıldeniz'deki yabancı güçleri hayal kırıklığına uğratan bir test gerçekleştirdi. Mehdi El-Meşat, geçen hafta Yemen'in gazını çalmak için Aden Limanı'na gelen iki gemiyle savaş halindeydik. Sonuncusu geçen gün olmak üzere 4 kez geri çekildiler diye kaydetti. El-Meşat açıklamasını şöyle sürdürdü. Yemen Silahlı Kuvvetleri iki gemiye sahip olan Gene Marjane ve Bolivar şirketlerini Aden Limanı'ndan gaz yağmalamak için Yemen topraklarına girmeleri halinde onları vuracaklarını bildirdi. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı yaptığı açıklamanın devamında şöyle dedi. İşgal altındaki eyaletlerde Amerika deniz piyadeleri ve İngiliz birliklerinin konuşlandırıldığı haberini aldık ve onları uyardık. Yemen kırmızı çizgidir. Ülkemizin insansız hava araçları ve füzeleri var ve parmağı tetikte olan bir liderimiz var.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran'ın Lübnan'a desteğini sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulaması, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Hamas hareketinden yapılan açıklamada Batı Şeria'da işgalcilere ve yerleşimcilere yönelik operasyon, işgalcilerin topraklarımızda güvenliği olmadığı yönünde açık bir mesaj taşımaktadır. İşgalciler işledikleri tüm suç ve cinayetlere rağmen bu operasyonları durduramayacaklardır ifadesine yer verildi. Açıklamada Batı Şeria'daki direniş operasyonlarının artmasının, direniş varlığının ve etkisinin arttığını gösterdiği, işgalci Siyonistlerin zayıf konumuna rağmen direniş cephesinin gücünün doruk noktasında olduğu vurgulandı.
Hemşehri gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Siyonist rejime karşı uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin siyasi büro üyesi Muhammed Hamid, İsrail işgal güçlerini direniş liderlerine yönelik suikast konusunda uyarırken, düşmanın bugün direnişin askeri imkanlarının olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi. İslami Cihat yetkilisi açıklamasını şöyle sürdürdü. Direnişin gücü arttı, pratik deneyimi arttı. Siyasi kavramları genişledi. Bölge ve Araplar tarafından da tasdik edildi. Hamid açıklamasına devamında şöyle dedi. Hizbullah'ın Filistinli direniş liderlerine kendi topraklarında destek vermesi, askeri ve maddi destek sağlaması, alan birliği ve mevzi birliği kavramının gerçek anlamıdır. Direniş ekseninin temelleri açık ve nettir ve eğer işgalciler Kudüs'te köklü değişiklikler yapmak istiyorsa, direniş Mescid-i Aksa'yı savunmaktan geri kalmayacaktır. Bu açıklamalar Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu rejimin kabine toplantısında Hamas siyasi dairesi başkan yardımcısı Salih El Aruri'yi açıkça Batı Şeria'daki operasyonların sorumlusu tutması ve onu suikastle tehdit etmesinin ardından geldi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Orta Asya ve Kafkasya bölgesi yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışıyoruz.
Sohbetimize Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Kırgızistan'da Fars dili ve İran Kültürü Merkezi'nin açılışı,
İran Cumhurbaşkanı'nın Kırgızistan'ın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etmesi,
İran'ın Şanghay Örgütü Ulusal Koordinatörleri toplantısına ilk kez katılması,
Tacikistan'da şiddetli yağışların can kayıplarına yol açması
ve Bakü'nün Ermenileri Karabağ'dan ihraç etmek için yeni planı,
son haftada bölgede yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıydı. Şimdi detaylar.
Geçtiğimiz hafta Orta Asya bölgesi önemli gelişmelere sahne oldu. Bu bölgedeki en önemli haber, Kırgızistan'da İşnali Arbayev isimli devlet üniversitesinde Fars Dili ve İran Kültür Merkezi'nin açılmasıydı. Fars Dili ve İran Kültür Merkezi'ni açmanın amacı, İran halkının eski geleneklerini ve tarihini tanıtmak, Fars dilini derinleştirmesini incelemek için zemin hazırlamak ve Fars dili ve edebiyatına ait kelime ve dağarcığın öğrenimini sağlamaktır. Bu alanın öğrencilerinin çalışmaları sayesinde ise bu merkezin daha da gelişeceği belirtilmektedir. Bu merkez aynı zamanda İran ile Kırgızistan arasında yüksek öğrenim alanında ilişkilerin geliştirmesine de büyük katkı sağlayacaktır.
Fars dili ve edebiyatı Kırgızistan halkının kültür ve yerel geleneklerinde de görülmektedir. Özellikle Kırgızistan'ın güneybatı bölgeleriyle Özbekistan ve Tacikistan topraklarındaki Fergana Vadisi'nde daha yaygındır. Kırgızistan'daki pek çok tarihi mekanın Farsça ismi de, Farsça kelime ve terimler halkın günlük yaşamında kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Kırgızistan halkı bilinçli olmasa da günlük olarak Farsça kelimeleri ve ortak kültür hazinesine sıkça rastlamaktadır. Orta Asya ülkelerinde Fars dili ve edebiyatının önemi ise herkesin bildiği bir gerçek. Bu nedenle Sovyetler Birliği'nin Kırgız halkı üzerindeki hakimiyetinden önce fermanların, mektupların, tapu ve vakıfların belgelerinin çoğu Farsça yazılmıştır. Aslında Fars dili ve edebiyatı İran medeniyeti alanında hala varlığını sürdürmektedir. Bölge halkları da bu kadim dili günlük yaşamlarında kullanmaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kırgızistan milletini ve hükümetini bağımsızlığının yıl dönümünde tebrik etti. Kırgızistan 31 Ağustos 1991'de eski Sovyetler Birliği Cumhuriyeti'nden bağımsızlığını ilan etti. İran Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadir Japarov'a gönderdiği mesajda, bu ülkenin bağımsızlığının yıl dönümünü kutlayarak, Avrasya Ekonomik Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin iki ülkenin İran ve Kırgızistan halkının çıkarları ve refahı çerçevesinde çok yönlü işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı. İran ve Kırgızistan'ın bölgesel işbirliklerinin yanı sıra çeşitli siyasi ve ekonomik sektörlerdeki işbirlik kapasiteleri oldukça fazladır. Ve iki ülkenin ekonomik işbirliği örgütü ECO ve Şanghay İşbirliği Örgütü dahil olmak üzere bölgesel örgütleri üyeliği nedeniyle ticaret ve transit alanlarında ikili işbirliğinin genişletilmesi için uygun zeminler mevcuttur.
Tahran Radyosu.
İran İran koordinatörü ilk kez Kazakistan'ın Almaty kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü üyelerinin ulusal koordinatörleri toplantısına katıldı. İran İslam Cumhuriyeti Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 21. toplantısında resmen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün tam üyesi oldu. Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin ulusal koordinatörlerinin toplantısı, İran'ın ulusal koordinatörünün katılımıyla 21-24 Ağustos tarihleri arasında Şanghay İşbirliği Örgütü'nün dönemsel başkanı olarak Kazakistan'ın Almaty kentinde gerçekleştirildi.
Şanghay İşbirliği Örgütü üyelerinin ulusal koordinatörleri toplantısının gündeminde örgüte üye ülkeler arasındaki çeşitli işbirliği alanlarında ve üyelerin önerilerine ilişkin geniş bir alandaki konular yer aldı. Üye ülke başbakanlarının toplantısı, terörle mücadele faaliyetlerinin koordinasyonu, örgütün iyileştirme ve modernizasyon alanları, yeni teknolojiler, inovasyon ve yenilikçiler, örgütün turizm ile planlarının gözden geçirilmesi, örgütün ekonomik stratejisi, enerji, çevre ve ulaştırma işbirliği gibi konular bu toplantıda ele alındı.
Tacikistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tacikistan'da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tacikistan'ın Duşanbe ve Vahdet kentlerindeki selde 13 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Tacikistan halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu. Kenani olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dilemişti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İlham Aliyev yönetiminin yeni planının Dağlık Karabağ sakinlerini bu bölgeyi terk etmek için olduğunu belirtti. Paşinyan, Bakü'nün tek taraflı olarak Laçin koridorunu açıp sadece Dağlık Karabağ'dan çıkış izni vereceğine dair bilgilerin elde olduğunu sözlerine ekledi. Ermenistan Özel Büyükelçisi ve bölge uzmanı Edmund Marokyan, eski Twitter paylaşım sitesi olan X'de yayımladığı mesajda Aliyev yönetiminin Karabağ bölgesinde klasik etnik temizlik politikasına devam ettiğini ifade ederek Aliyev yönetiminin Laçin koridorunu açmak ve Dağlık Karabağ'ın Ermeni sakinleri geri dönme hakları olmadan bu bölgeyi terk etmeye zorlamak istediğini kaydetti.
Ermeni yetkililer ve uzmanlardan bu gibi açıklamalar gelirken, Bakü yönetimi resmi rakamları ilan ederek sadece 3 günde Laçin koridorundan 200'den fazla kişinin ücretsiz geçişi için imkan sağlandığını, bunlar arasında Rusya pasaportu taşıyan Rus vatandaşı ve Ermeni kökenli kişilerin bulunduğunu duyurdu. Bakü yetkililerin ifadelerine göre bu mesele sivil Ermenilerin sınır karakolundan geçişleri için herhangi bir engel ve sorunun bulunmadığını gösteriyor. Ermenistan yönetimi, Bakü'nün bu girişimini ise Dağlık Karabağ'ın 120 bin sakininin kuşatması ve etnik temizlik politikasının uygulaması anlamına geldiğini belirtiyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Laçin koridorunun Aliyev yönetimi tarafından kapatılmasını yasa dışı olarak niteleyerek, yaklaşık 400 ton insani yardımın Dağlık Karabağ sakinlerine gönderilmek üzere Laçin Koridoru'nun girişinde beklemekte olduğunu vurguladı.
Laçin Koridoru'nun Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerince 12 Aralık 2022 tarihinde kapatılmasından beri Dağlık Karabağ bölgesinin doğal gaz, elektrik, telefon ve interneti defalarca kesilmiştir. Bu nedenle Karabağ'ın Ermeni sakinlerin ümidi yok olmuş ve on binlerce bölge sakini ruhsal olarak kötü durumda ve bunalımdalar. Bu durum değişmezse bölgede yaşayan birçok insan kendi evlerini terk etmek zorunda kalacaktır. Bu bağlamda Karabağ sakinlerinden Ana Menzgaryan şöyle diyor. Esas sorun Hankendi'de Ermenistan'ın liderliğine hiçbir güvenin olmayışıdır. Ermeni yetkilileri daha iyi bir hükümetin iktidara gelmesi için istifa edeceğiz diyor ancak istifa etmiyorlar.
Aslında Karabağ Ermenileri Paşinyan yönetiminin politikalarını başarısız niteliyorlar. Çünkü bu politikaların sonucu Aliyev yönetimi adım adım kendi taleplerini hayata geçirmek için Ermenistan yönetimine baskı yapıp ileri doğru gidiyor. Bunun karşısında Ermenistan yetkilileri bu ülke vatandaşlarına ümit pompalamaya devam ediyor. Ermeni uzmanlar ve analistler Laçin koridorunun kapatılmasının Rus barış güçlerinin konuşulduğu olduğu bölgelerdeki sorunların kasten ağırlaştırılması yüzünden olduğunu ve Paşinyan'ın bizzat karşı taraf ile görüşmelerin başarısızlığından esas sorumlu olduğunu bildiriyor. Buna karşı Azeri uzmanlar Nikol Paşinyan ve kabinesinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile nihai barış anlaşmasının imzalanması, sınırların şartlı çizilmesi ve belirlenmesinin kaçınılmaz bir süreç olmasına rağmen sahte engellerle müzakere sürecinde ve Karabağ'ın yeniden Azerbaycan Cumhuriyeti ile birleşmesine mani olmaya ve zaman kazanmaya çalıştığını bildiriyor. Bu bakış açısı yüzünden iki hükümet arasında karşılıklı güvensizlik ortamı oluşmuştur ve sorunların çözümü sürecinde yeni sorunlarla karşı karşıya kalıp durum kötüleşiyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsurey.ir'e takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve en son semavi din olan İslam'ın yüce teâlimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Bugünkü sohbetimizde Yüce Allah'ın diğer bazı sıfatlarıyla tanışmak istiyoruz. Allah Teala'nın bir başka sıfatı Rezzak'tır, yani rızık verendir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Yüce Allah'ın bu sıfatına işaret edilmiştir. Rızık sürekli bağışlamaktır ve Allah Teala'nın mahluklara verdiği rızık sürekli olduğundan buna rızık denir. Kur'an-ı Kerim'in Zariyat suresinin 58. ayetinde şöyle okumaktayız. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Rızık Allah Teala'nın kullarına nasip ettiği her türlü fayda ve yarardır. Rızık maddi veya manevi olabilir. Örneğin gıda maddeleri, konut, giyim kuşam, akıl, ilim ve iman bunların tümü rızkın mıstaklarıdır. Yüce Allah Hud suresinin 6. ayetinde de şöyle buyurur. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Bunların hepsi açık bir kitaptadır.
Bu ayette Yüce Allah'ın ilminin genişliği açık gizdiği her şeye musallat olduğuna ve tüm mahluklara rızık verdiğine işaret edilmiştir. Bu ayete göre yeryüzünden rızkını Allah'tan almayan hiçbir mahluk yoktur. Kuşkusuz tüm mahluklara rızık vermek, varlık aleminin tümüne ilmi açıdan musallat olmaksızın, mahlukların zaman ve mekan itibariyle ihtiyaçlarını bilmeksizin mümkün değildir. Burada çok dakik bir sistem bulunması ve ister insan, ister hayvan, ister her türlü irili ufaklı canlı, tüm mahluklarla ilgili her türlü bilgi ve detayın bilinmesi gerekir. Bu ayet varlık aleminde her türlü mahluk hangi şartlar altında bulunursa bulunsun, Allah Teala onun rızkını verdiğini beyan eder. Çünkü Allah Teala onun esas konumunu ve nerelere gittiğini bilir. Allah Teala tüm mahluklara, ister denizlerde yaşayan devasa deniz canlıları, ister en ufak canlıya kadar her mahlukun durumuna göre rızkını belirtmiştir.
Dolayısıyla varlık aleminde kimsenin rızkını merak etmemesi ve ona düşen payın unutulduğunu düşünmemesi gerekir. Çünkü her mahlukun adı aşikar bir kitapta kayda geçmiştir. Bu kitap tüm mahlukları kapsamaktadır. Her mahlukun rızkı ise her açıdan hesaplanmış, nitelik ve nicelik bakımından onların istek ve ihtiyaçlarına uygundur. Hatta anasının rahiminde yer alan bir bebeğin besini her ay ve hatta her gün için onun ihtiyacına göre değişir. Gerçekten de eğer Allah'ın rezzak olma sıfatından kaynaklanan lütfu olmasaydı, bir bebek anasının rahiminde nasıl beslenebilirdi? Emzirme döneminde de bebek gerçi ilk aylarda art arda ve sürekli sadece bir tek besin maddesi olan ana sütüyle beslenir. Fakat ana sütünün yapısının her gün bir önceki günle kıyasla değiştiği belirtilmelidir. Emzirme döneminde ne çiğnemek için uygun bir dişi ve ne ağır besinleri sindirmek için uygun midesi olan bebek ana sütü aracılığı ile ihtiyaç duyduğu tüm hayati besin maddelerini almaktadır.
Tahran Radyosu.
Eğer mahluklara verilen rızkın düzenine gözden geçirecek olursak, Allah Teala'nın güç ve tedbiri hakkında ilginç noktaları anlarız. Canlı mahlukların ihtiyacını karşılamak veya bir başka tabir ile onların rızkını vermek, zamanla ve bilim ilerledikçe üzerindeki sır perdeleri aralayan ilginç meselelerden biridir. Geçmişte bilim adamları denizlerin derinlerinde yaşayan canlı varsa bunların besini nasıl karşılandığını merak ederdi. Çünkü besin maddelerinin kökü bitkilere uzanır ve bitkilerin de geniş ışınlarına ihtiyacı vardır. Oysa denizlerde 700 metrenin altındaki derinliklerde mutlak karanlık hakimdir ve güneş ışınları buralara asla ulaşmaz. Fakat bilim adamları güneş ışınlarının suyun yüzeyine yakın mikroskopik canlıları yetiştirdiğini ve bu canlılar yetiştikten sonra adeta yetişen bir meyve gibi denizlerin derinliklerine battığını ve burada yaşayan canlıları beslediğini öğrendi.
Öte yandan birçok kuş denizlerde yaşayan balıklardan beslenir. Hatta bazı gece kuşları gecenin karanlığında adeta balık adamları gibi denizlerin derinliğine dalar ve burunlarından yaydıkları ses dalgalarının yardımıyla avını bulur ve yakalar. Yine çok ilginçtir ki bazı kuşların rızkı balinalar gibi bazı devasa deniz balıklarının dişlerinin arasına yerleştirilmiştir. Balinalar deniz canlılarından beslendikten sonra dişlerinin temizlenmesine muhtaçtır. Çünkü dişlerinin arasında kalan yiyeceklerin atıkları onları rahatsız eder. Bu yüzden bu balinalar kıyıya yaklaşır, ağzını açık bırakır ve böylece kuşlar balinaların dişlerini temizler. Bazı kuşlar hiç korkmadan balinanın ağzına girer ve rızkını bu devasa hayvanın dişlerinin arasında arar. Yüce Allah'ın tedbiri sayesinde balina ağzındaki son kuş çıkıncaya kadar ağzını kapatmaz.
Yüce Allah'ın çeşitli hayvanların rızkını verme yöntemi gerçekten şaşırtıcıdır. Anasının rahminde yatan bir ceninden ve hiç kimsenin o karanlıktaki sırlardan haberdar olmamasından tutun da yerin derinliklerinde yaşayan haşerelere ve ağaçların arasında veya dağların zirvesinde veya denizlerin dibinde yaşayan hayvanlara kadar hiçbir mahluk Yüce Allah'ın ilminden saklı değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın tüm mahlukların hem konumunu ve hem de nerede olduğunu, yine nerelere gidip geldiğini tüm detaylarıyla bildiğini ve ona göre rızkını verdiğini beyan eder.
Ancak insanın iki çeşit rızkı söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam, oğlu İmam Hasan Aleyhisselam'a yazdığı vasiyetinde şöyle buyurur. Senin rızkın iki çeşittir. Biri, senin arayıp bulduğun ve diğeri ise seni arayan ve sen ona gitmediğinde onun sana geldiği rızıktır. Örneğin yağmur, güneş ışını veya hava gibi ya da insanlara verilen zeka, hafıza ve yetenekler gibi. Gerçi bazı tembel ve rahatına düşkün insanlar nasıl olsa Allah Rezzak'tır diyerek geçimini temin etmek için çaba harcamak istemez. Oysa Kur'an-ı Kerim öğretilerini biraz bilmek bile İslam'ın her türlü maddi ve manevi nimetlerden yararlanma şartını çaba harcama şeklinde belirlediğini gösterir. Bir başka ifadeyle rızkın Allah tarafından güvence altına alınmış olması, insanın bir köşeye çekilerek rızkını beklemesi anlamına gelmez. Gerçi herkesin rızkı belirlenmiştir ama aynı zamanda bu rızkı elde etmek için çaba harcamak gerekir ve rızkını elde etmek için çaba harcamayan kimse, ona düşen payı kaybeder.
Yüce Allah insanların rızkını doğanın içine yerleştirerek insanlara sunmuş ve onlara bu rızkı bulmaları ve çıkarmaları için de akıl ve düşünce vermiştir. İnsanlar da çalışarak, çaba harcayarak rızkını elde etmeli ve tabii bunun Yüce Allah tarafından onlara sunulan rızık olduğunu da unutmamalıdır. Rızkın belli olduğunu beyan eden ayet ve rivayetler aslında kendi çıkarları için her türlü yola başvuran, her türlü zulüm ve cinayeti mübah gören, hırslı ve dünyaperest insanlar için bir uyarıdır. Ayetler bu tür insanlara rızkını elde etmek için gayrimeşru yollara başvurmamaları bağlamında birer uyarıdır. Bir başka ifade ile insan helal rızık elde etmek için çaba harcarsa, Yüce Allah'ın onların ihtiyaçlarını karşılayacağından emin olmaları gerekir.
Yüce Allah'ın rızık sisteminde dikkat çeken bir başka konu, yerkürede gıda maddelerinin kaynaklarının sınırlı olduğu halde asla bitmemesidir. Çünkü yerkürede besin maddeleri zinciri milyonlarca yıl tüketildiği halde pek fazla değişmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin Su denizlerden buharlaşır, ardından yağmur şeklinde yeryüzüne geri döner. Ağaçlar besin maddelerini topraktan alır. Ardından yaprakları ve dalları koparak yere düşer. Çürüdükten sonra yeniden besin maddelerine dönüşür ve böylece bitkilerin ve ağaçların ihtiyacı olan besin maddeleri olur. Hayvanlar bitkilerden beslenir, dışkıları ve hatta kendileri toprağın besin maddesi açısından zenginleşmesine vesile olur. İnsan havadaki oksijeni tüketir ve karbondioksit şeklinde atmosfere geri verir. Ağaçlar ise gündüzleri bu gazı atmosferden alır, oksijenini serbest bırakır ve geceleri de tam tersini yapar. Genel olarak doğadaki bu süreçler canlıların ihtiyacı olan besin maddelerine süreklilik kazandırır.
Evet, tüm bu anlatılanlardan anlaşıldığı üzere Allah-u Teala yeryüzünden hiçbir mahlukun rızkını unutmamış ve yarattığı her mahlukun rızkını belirlemiştir. Allah-u Teala mahluklarının her türlü ihtiyacının bilincindedir ve hepsini en iyi şekilde karşılar ve Kur'an-ı Kerim tabiriyle Yüce Allah en iyi rızık verendir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizleri www.parsurey.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi de turkish@ws.rib.ir'e gönderebilirsiniz. Bizi ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, mübarek Ramazan ayının günlük dualarına değinerek, onlarda mümin insanın Allah'tan onu uyuşukluk, tembellik, umutsuzluk, ihmal, katı yüreklilik, gaflet ve aldanmak gibi sıfatlardan kurtarmasını istediğini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İkinci dua mübarek ayın günlük duasıdır. Bu duada ve azheb anni fihun nuas vel kesel ve saamet vel fitrat, vel kasvat, vel kafalat, vel qirra arz ediyor. Allah'ım, beni bu huylardan ve bu özelliklerden koru. Bu özelliklerin birincisi nuas, uyuşukluk. İkincisi kesel, yani işsizlik ve tembellik. Üçüncüsü saamet, can sıkıntısı, bir şeylerden sıkılmak. Sonraki fetere, İhmalkarlık, işleri ihmale getirmek, işlerde dayanıklığa riayet etmemek, sonraki kasvet, kasvetli olmak, katılaşmak, esnek olmamak, ardından gaflet, gafil olmak ve kendi sonumuzdan ve olup bitenden ve önümüzde olandan ve çevremizde olandan gafil olmak ve sonuncusu el-kırret, kandırılmak, mağrur olmaktan, beni bunlardan sakındır. Bakın, işte bunlar nasıl derslerdir. Öyleyse bu anlamların işlevi ki çok seçkin ve yüce anlamlardır, görevliler ve toplu ve çalışma şanı sahipleri için sıradan insanlarınkinden çok daha önemlidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.